Ayrım 3.
Geri dönüp anneme gittim ve ona sarıldım. Kendimi ağlamaya zorlayamam diye düşünüyordum. Çok tuhaf hissediyordum kendimi. Annemin beni şimdi kucaklaması gerekmez miydi? Konuştuğum için suçluluk duygusu hissetmiyorum. Sadece hiçbir şey hissetmediğim için üzülüyordum. Küçük grubun etrafta durduğunu görüyordum. Bir yerlerde biri tavukları bir araya topluyordu. Onun sesli gıdaklaması kafamda çınlıyordu. Annem ağlamaktan körelmiş soluk mavi gözleriyle bana bakıyordu. Ölü balıklarınki gibi diye düşünüyordum. Bense gözlerimi kapattım ve sadece beni rahat bırakmalarını diledim. Öyle korkunç yorgundum ki salya seli hiçbir şey yokken ağzıma hücum ediyordu. Annem vale saatini ver diyordu. Ağzımda biriken suya karşı savaşırken neden diye soruyordum. Veda hediyesi olarak diyordu. Saatimle gurur duyuyordum ve onu vermek istemiyordum. Gözlerimi sadece öne doğru zıplayan kırmızı saniye ibresine bir an bakacak kadar açabilmiştim. Aniden o sayılardan biri öne fırladı. Gözlerimi deliyordu ve ben havayla boğuşuyor, vahşice yutkunuyor, boğuluyordum. Kendimi toparlamaya çalışıyordum. Bir şey fark ettirmemeliydim, bağırmamalıyım. Uslu bir kız olmalıyım. Zavallı anneciğim, ona gitmeli, destek olmalı, teselli etmeli ve ne kadar üzgün olduğunu söylemeliydim. Eğer bu kadar çok yorgun olmasaydım. Olivia, Olivia, Olivia. Ayıldığımda herkes benim ismimi söylüyordu. Bir yerlerden sevimli bir Yorkshire'lı sesi bana doğru yankılanıyordu. Aman Allah'a şükür daha iyisin canım. Bayan Arnold benim çenemi okşuyor ve daha önce hiç bayıldın mı? Aman aman bizi epeyce korkuttun çocuk diyordu. Annem aceleyle tansiyonu çok düşük ve fazla ayakta duramıyor diye belirtiyordu. Bayan Arnold oturmama yardım ediyor, bana koyu ve şekerli bir çay dolduruyordu. Buraya ilk geldiğimde gülümseyerek bize biri geldiğinde hemen çaydanlık ocağa konur demişti. Val'den çayı çok sevdiğimi öğrenmişti. Bakışlarımı eğdiğimde kol saatimin yok olduğunu gördüm. Val'in elindeydi ve inceliyordu. Gerçekten benim olabilir mi diye tereddütle soruyordu. Elbette diyordu annem. Size o kadar zahmet verdik. Az sonra da yola koyulduk. Bayan Clarney bizi eve götürüyordu. Duckworth Lane'in hala aynı görünmesine, insanların sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmalarına hayretle bakıyordum. Bir küçük erkek çocuğu kaldırım taşından aşağı oluğa doğru pislemek üzereydi. Bu görüntüyle korkunç derecede fenalaştım. Bayan Clarney durdu, ben kapıyı açıp fırlıyordum, öğürmeler bir türlü bitmiyordu. Annem benim yerime özür diliyordu. Daha sonra akşam saatin kaç olduğuna bakmak istediğimde fark ettim ki saatimi kaybetmek bana babamın kaybından daha zor geliyordu. Annem ve ben asla neler olduğu, babamın bana yaptıkları ve onun intiharı hakkında konuşmadık. O günlerden bir gün ortaya çıktı ve ertesi gün kayboldu. Sanki o ve bizim aile yaşamımız İngiltere'de hiç geçmemiş gibi. 4. Son bir defa o heybetli vücut kısa hantal bacakları üzerinde merdivenlerden aşağı iniyordu. Bayan Dresden bizi terk ediyor ve İngiliz çoban köpeğimiz Chappie'yi de götürüyordu. Beklenenin tam aksine gidişi hüzünlü bir boşluk bırakıyordu ardında. Ondan sonra bizim evimizde yemek yenmedi. Lokantalar, çay bahçeleri, kahveler, birahaneler annemin ikinci evi olmuş gibiydiler. Oralarda geçiriyorduk zamanımızın çoğunu. Benden mektup yazdığında ve bu arada sigara içki içtiğinde kendisini rahatsız etmememi rica ediyordu. Ben orada oturup bekliyordum. Zaman zaman başını kaldırıyor, bana gülümsüyor ve sessiz bir iç geçirerek "Aman Allah'ım, Tanrım" diyordu. Sık sık tanıdıklar tarafından yemeğe davet ediliyorduk. Benim kendimi rahat hissettiğim tek yer Clark'lardı. Onları tanımayı size borçluydum. Havanın otobüslerin Bradford'dan İlke'ye gidemeyeceği kadar sisli olduğu zamanlarda onların o küçük kırmızı tuğladan yapılmış cumbalı bungalovlarında geceleyebiliyordum. Bu yüzden de duman ve sisi seviyordum. Hatta adamların ellerindeki fenerler ve kornalarla araba ve otobüslere yol göstermelerini gerektirecek kadar olduğunda bile. Clark'larda samimi ve sıcak bir atmosfer hakimdi. Glazy Clark geniş bir Lancashire diyalekti konuşuyordu ve harika bir espri anlayışı vardı. Onun için ben Lur, Ducky ve Motherling'dim. Sonra Elizy Merman göründü. Tıpkı bunalımlı zamanlarda Bayan Reslin'in tatlı çeşitleri yaptığı gibi annem de bu bunalımlı zamanlarda sürekli bir teyze veya bir amca davet ediyordu. Silindir şapkadan fırlayan tavşanlar gibi ortaya çıkıyorlardı. Gönüllü olarak geliyorlardı ve annemin ihtiyacı olduğu sürece de makbullerdi. Sonra da tekrar yıllarca kaybolurlardı. Ta ki tekrar sihirbazlıkla ortaya çıkarılıncaya kadar. Bana kalacak bir yer gerektiğinde annem bu tanıdıklardan biri bulurdu. Bundan nefret ediyordum. Teyzemin ortaya çıkması bana yeniden annemle ayrılığın havada olduğu hissini veriyordu. Onun görüntüsü bana iki şeyi iyice açıklıyordu. Birincisi, Bayan Dresden çok aşırı şişmandı ve ikincisi, annem alışılmışın ötesinde güzeldi. Bu zamana kadar sadece sefil bir hayat sürmüş ve beklemiş gibiydim. Babamın yokluğu ve korkunç sonu çok ani gelmişti başıma. Kendimi rahatlamış hissetmektense uyuşmuş ve felç olmuş bir halde öylece oturuyordum. Bu olay beni çok fazla şaşkın ve şüpheci yapmıştı. Hatta onun arabasının gelişini duymamak bana garip geliyordu. Tuhaf, artık korkmak zorunda değildim. Kafama dayaklar yemeyecektim artık. Bazen de aynı saatlerde kendimi o zamanlardaki gibi bulaşıkhanede beklerken buluyordum. Geceleri de düzenli olarak kötü bir rüya gördükten sonra uyanıyordum ve korkudan terliyordum. Işığı açıyor ve günün ağarmasını bekliyordum. Annemin huysuzluklarından kaçmak için kendime her şeye hazır ve yardımcı olarak göstermeme rağmen günler yük olmaya başlıyordu. Zira yapacak hiçbir şey yoktu. Evin her köşesinden nefret ediyordum. Siyah taştan cephesinden, yeşil süslerinden, yapılmasına yardım etmek zorunda kaldığım girişteki yeşil çitten ve evin önündeki mendil büyüklüğündeki çimlerden. Evin bir duvarı bizim pek tanımadığımız komşu evin duvarında bitiyordu. Sadece bir kez konuşmuştuk Bay ve Bayan Brown'la. Bize kış için elma kasaları getirildiğinde. Her elma ipek kağıtlara sarılmıştı, eğer biri bozuksa diğerleri bozulmasınlar diye. Bir defasında babam beni yatakta dövüp kafamı çekiç gibi duvara vurduğunda o kadar sesli bağırmıştım ki Bayan Brown bize gelip ön kapıyı çalmıştı. Babamın ona ne söylediğini duymuyordum. Buna rağmen daha sonra utanmıştım o olaydan dolayı. Babamla evde yalnız kalmaktan nefret ediyordum. Ancak ondan daha da çok yalnız kalmaktan korkuyordum. Yalnız Eli teyzeye baktığımda bir kelime geldi aklıma. Kafa, yüz, burun, bir ağla bir arada tutulan siyah düğüm, göğüs, popo, karın, ayaklar hepsi dümdüzdü. Onun meydana çıktığı andan itibaren annem ve Eli teyze birlikte konuşuyor, çalışıyor, oturuyor, gülüyor ve birlikte dışarı çıkıyorlardı. Her şeyden önce de arkadaşları ile bir arada olduklarında kafayı çekiyorlardı. Bunun kendilerine iyi geldiğini söylüyorlardı. Kendimi terk edilmiş, aldatılmış hissediyordum. Kendimi lüzumsuz bir mobilya parçası gibi oradan oraya itilmiş gibi hissediyordum. Bu his anneme yaklaşabilmeyi başardıkça ben de hep ağlama ihtiyacı doğuruyordu. Bunu yaptığımda da o ya çok kızıyor ya da oturup benimle ağlıyordu. Meşgul değilse eğer avukatlarını ziyaret ediyor ve o sırada da lacivert tekerlek biçimindeki kenarını gözlerine kadar indirdiği şapkasını takıyordu. Bu şapka onun iri elmacık kemiklerini iyice vurguluyor ve yüzüne hafif bir gölge düşürüyordu. Açık mavi gözlerini çevreleyen uzun kirpiklerinde olduğu gibi. Koyu siyah saçları oğlan çocuklarınınki gibi kısa kesilmişti. Ne zaman bakışlarımız karşılaşsa benim yüzüm yalvarırcasına bir ifade alıyordu. Birbirimize bakıp duruyorduk ancak ben kirpiklerimi bile kırpamıyordum. Zira kırpacak olsam biliyordum ki ağlamaya başlayacaktım. Annem dudaklarını büzüyordu ve bir süre sonra da yarı tebessümle yarı alnını buruşturarak "Oh, oh, Oli, Oli, gözyaşı yok sakın, benim uslu kızım ol ve gülümse" diyordu. Cenaze töreninden yaklaşan yolculuğuma kadar midem tıpkı canlı ve vahşi bir şey gibi bana tek saniye bile huzur vermedi. Geceleri dizlerimi kramplardan ta çeneme kadar çekiyordum. Demir bir bant göğsümü sıkıştırıyor ve kurşundan bir ağırlık vücudumu eziyor gibiydi. Yatakta oturup esnemeye çalışan biri gibi nefes almaya çabalıyordum. Nefes alma uğraşım uzadıkça boğulma korkum da o kadar artıyordu. Annem beni artık bir de histerik buluyordu. Bense kendi kendime kızıyordum. Zira bu davranışımdan bir türlü kurtulamıyordum. Geriyi düşünebildiğim sürece bununla savaşmıştım. Nihayet uyumayı başardığımda da karabasanlar tarafından takip ediliyordum. Eli teyze bir aydan beridir bizdeydi ve artık benim de onunla birlikte Basel'e gitme zamanım gelmişti. Artık o günü nasıl geçirdiğini hatırlamıyorum ancak havaalanına geldiğimizde ben sadece bir sinir yumağıydım. Annem evimizi satabilmek için İngiltere'de kalmak zorundaydı. Ben orada kalıp ona yardım edebilmeyi ümit ediyordum fakat o buna karşıydı. Bu bulutların üstünde süzülme, alabildiğince kuru hava ve her an için aşağı düşebilme hissi bende baş dönmesi ve bulantı yapıyordu. Bu yüzden de o şık o seslerden ve Eli teyzeden utanıyordum. Sürekli taşıyıcı gövdeye bakıyor ve niçin bu kadar uzun ağır bir şey kolayca kırılmıyor diye hayret ediyordum. Belki de kalbim çarpmaktan vazgeçecekti ve ben annemi bir daha göremeden ölecektim. İnişe kadar bedenimdeki her lif gerilmişti. İsviçre'de ilk gözüme çarpan şey insanların gülümsememesiydi. Herkesin acelesi vardı. Gişelerin önünde kuyruklar oluşturmuşlar, kabaca birbirlerini öne doğru itiyorlardı. Gümrükçüler suratsızdı ancak hayretle gördüm ki Eli teyze onların bu davranışlarına ne alışılamamış ne de huzursuz edici buluyordu. O da aynı o aldatıcı tonu kullanıyor ve o sert ifadeyi takınıyordu. İngiltere'de onu daha çok beğeniyordum. Zira Yorkshire'lı arkadaş toplumumuzda o daha çok gülüyor ve daha güzel görünüyordu. Bir taksi çağırıyordu. Ren nehrine baktığımda özlemle annemi düşünüyordum ve hafızamda bana gözlerinde yaşlarla Basel Mimbrin şarkısını söylediği ve Münster'den, kiliseden şimdi karşımda bu akşamın alacakaranlığında tüm güzelliğiyle duruyordu. Nasıl bahsettiği canlanıyordu. O hala duruyordu. Kırmızı taşlı kulesi ve kocaman baklava dilimli desenli çatısıyla davetkar ve ulaşılmaz. Küçük Basel'den köprüyle Büyük Basel'e giderken Eckhouse'daki kral heykelini bir an için fark ediverdim. Kafasında altından bir taçla Küçük Basel'lilere kırmızı dilini çıkarıyordu. Feribot nehir üzerinde uzatılan metal bir kablo boyunca bir iskeleden ötekine dolaşıp duruyordu. Ben İngiltere'de o kadar seneyi annem ve babamla gerçek bir aile kurmakla geçirirken bu feribot yolcularıyla ileri geri mekik dokuyordu diye düşünüyordum. Eli teyze taksinin ücretini ödedi. Büyük bir apartmandan içeri girdik. 4. kata çıkabilmek için asansöre doğru giderken az daha ayna gibi parlatılmış cilalı döşemeden kayıp düşüyordum. Her şey kusursuz temizdi. Hans amca bir masada oturuyor ve gazetesini okuyordu. Yerinden kalkmayışını tuhaf buluyordum. Eli teyze onu selamlamak için acele ediyor ve onun alnına küçük bir öpücük konduruyordu. Ben ona doğru yürüyor ve ona elimi uzatıyordum. O da vitrinlere konan teşhir eşyası gibiydi. Düzenli, sıkıcı, soğuk. Hans amca gazetesini okumaya devam ediyordu. Ondan herhangi bir tehlike gelmeyeceği kanısına varmıştım. O mutfağa geçmiş uğraşmakta olan eşine sesleniyordu. Yemeklerimi hemen hemen her gün annemde yiyordum. Haftada 3 kez buraya süpürmeye, toplamaya, toz almaya geliyor, tüm yatakları havalandırıyordu. Ne iyi oldu senin tekrar eve dönmen, evde hazırlanmış yemeklerin önüme gelmesi çok iyi. Annem ekmek, süt, et, patates, soğan ve marul aldı çünkü ben ona canımın sütlü kahve ve rosto istediğini söylemiştim. Tekrar okumaya başlamadan önce bana göz kırpıyor ve gülümseyerek git ve ona mutfakta yardım et çocuk diyordu. Sessiz geçen bir akşam yemeğinden sonra Eli teyze sen çok yorgunsun sana odanı göstereyim dedi. Beni içinde iki yatak olan bir odaya götürdü. Bazen bu odada yalnız yatacaksın. Ancak eğer Hans amcan horlarsa ben de burada uyuyacağım. Şimdi acele et. Sana her şeyin yerini göstereyim. Benimle banyoya gel dedi. O kapıyı arkasından kapatıp beni odada tek başıma bıraktığında kendimi hem rahatlamış hem de endişeli hissediyordum. O zorunlu gülümseme kayboldu yüzümden. Artık her şey yolundaymış gibi davranmayı da bırakabiliyordum. Ancak midem yine kasılmıştı ve yine bütün gece acıdan kıvranacağımı tahmin ediyordum. Bir an için rulo yapılmış bir paket gibi yatağımda dururken acımda bir azalma hissediyordum. Kollarımla bacaklarıma sarıldığım zaman kendimi daha az yalnız hissediyordum. Bir saatlik bir gerinme ve rahatlamadan sonra öbür tarafıma dönebilmeye cesaret edebiliyordum. Bu benim eski alışkanlıklarımdan biriydi. Bazen öyle bitkin düşüyordum ki artık düşünemiyor, hiçbir şey hissetmiyordum. Annem buna vum vum yapmak diyordu. Ben dönerken yaylar gıcırdamaya başlıyordu. Kendi kendime annemin nerede olabileceğini soruyordum. Annemin. Oh, oh, Oli, Oli, gözyaşı yok, sakın. Uslu bir kız ol ve gülümse dediğini duyar gibi olduğumda gözyaşlarımı saçımı ve yastığı ıslatıyordu. Uçağa binmeden önce ona sıkı sıkı sarılmıştım ve o bana Anneni üzme demişti. Annenin işi yeterince zor. Unutma ki sen mutsuz olduğunda ben bunu bilip hissedeceğim ve sen ağladığında ben de seninle ağlayacağım. Beni üzmek istemiyorsun değil mi? Her şey daha beter olmadığı için sevinmeli ve minnettar olmalısın. Evet, bizim birçok şey için minnettar olmamız lazım. Doğrulup pencerenin geniş pervazına oturdum. Pencereden baktığımda fark ettim ki insanların çoğu İngiltere'deki gibi kendi müstakil evlerinde değil, dairelerde yaşıyorlardı. Masadaki bir ışığın etrafında oturuyor, konuşuyor, birlikte gülüyor ve bir şeyler paylaşıyor, ortak oluyorlardı birbirlerine. Herkesin kendisiyle ilgilenecek bir yakını vardı. Onları böyle gözetlerken beni bir sıcaklık aldı, ezikliğim yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Onca ışıklı pencere, benim dışımda da yalnız insanların olması gerektiğini biliyordum. Şehirde ışıkların yandığı her yerde birçok insanın olduğunu bilmek beni teselli ediyordu. Kendimi rahatlamış hissediyordum, iç çamaşırlarımı yıkamıştım ve kimse beni sindirebileceğimden daha fazlasını yemeye zorlamamıştı. Buradaydım işte, 14 yıl önce 1936'da doğduğum şehirde. Uyuyamadığım için çantamı alıp içinden günlüğümü çıkarıyordum. Ona dertlerimi ve en güzel hatıralarımı kaydetmiştim ve okuyordum. Bradford, 1949. Anneme resim çizme ve boyama yeteneğinden dolayı imreniyorum. Bir resmin üzerinde çalışırken meşgul, memnun ve ağır görünüyor. Ona baktığımda kalbim ısınıyor fakat kendimi de yararsız buluyorum. Ben hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Bu akşam herkes dışarı gitti. Annem babamın bir masonlar toplantısına gittiğini ancak aslında bizim bunu bilmememiz gerektiğini söylüyordu. Bayan Resten de çoban köpeği olan bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Annem sanat vakfında. Çok fazla kalmayacaklar ama ev çok ıssız oldu, ateş sönmek üzere ancak ben de artık alevlendirmeyeceğim. Zaten şimdi yatmaya gidiyorum. Yukarı katta şöminede ateş yanmayınca ev çok boş görünüyordu. Kendimi güvenli ve anneme daha yakın hissetmek için genellikle onun odasına kaçıyorum. Şimdi yataktayım. Ben haylazım ve kalbim hala çılgın gibi atıyor. Sanırım onun hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordum. Bu nedenle de odasını karıştırıyordum. Onun ceviz ağacından komodinin en alt çekmecesinde eski bir not defteri buldum. İçine okudum. Her sayfada birkaç kez pis sözcüğüne rastlıyordum. Evimizi çirkin, Bradford'u pis buluyordu. Havadaki kurum onun beyaz bluzlarını griye çeviriyormuş ve ellerini kirletiyormuş. Kahya kadının elleri hiç temiz olmazmış. Annem için üzgünüm. Zira burada kurum ve pislik içinde ne kadar mutsuz olduğunu biliyorum ama çok güzel ve rahat şeyler var ki onları resimlerinde canlandırıyor. Sanırım resim yaparken etrafındaki her şeyi unutmak istiyor. Tıpkı benim unutmak için günlüğüme hikaye ve kompozisyon yazdığım gibi. Yazar olabilecek kadar yetenekli olabilmeyi diliyordum. Dansçı veya sanatçı da olabilirdim. Şu anda okulda severek yaptığım şey kompozisyon yazmak ve jimnastiktir. Güzel kelimesini sık sık tekrarlamamak için kelime haznemi genişletmek amacıyla sözlükten eş anlamlarına bakıyorum. Bana eğlenceli geliyor. Annemin kendi günlüğüne yazdığı bu hikayesini kopya edeceğim. Benim doğumumdan önceki hayatıyla ilgili tek bildiğim şey bu ve ben bunu çok seviyorum. İnşallah annem onun günlüğünü okuduğumu hiçbir zaman öğrenmez. Kopya ederken acele edeceğim ve geldiğini duyduğumda bu not defterlerini hemen odasına geri koyacağım. O hemen hep taksiyle eve geliyor. Annemin çocukluk hatıraları. Biz köyde eski bir Berner çiftçi evinde yaşıyorduk. Çatısı tahta parçalarındandı ve yanlardan neredeyse yere kadar sarkıyordu. Sadece evin ön tarafında çatı biraz daha kısaydı, tıpkı alındaki kahküller gibi ve bu açıklıktan ev davetkar görünüyordu. Eve girildiğinde insan kendini dev gibi bir anaç hindi tarafından korunuyormuş gibi hissediyordu. Onca oyuncak bebek evine benzeyen küçük karelere bölünmüş pencereler, kırmızı gül pembesi ve beyaz ebe gümeçleriyle süslüydü. Çocuklarla geniş pencere oyuklarında otururken macunları kazımaya bayılıyordum. Dört köşeli sürgü camlardan birini yukarı itiyorduk ki daha sonra ezmek ve resmini çizmek için kollarımızı uzatıp çiçek ve yaprak toplayabilelim. Güneşin kararmış eski tahtalarla sıcaktan kavrulmuş o eve aktardığı kokuyu, anaç hindi hissini ve inek çanlarının beni mutlu güvenli hissettiren, huzurlu uyutan bim bam melodisini asla unutmayacağım. Fırtınaların meydan okuduğu geceler hariç. Orası düz bir ovaydı ve bize sıkı sıkı elbise ve ayakkabılarımızı hazır tutmamız tembih edilirdi, şimşek çakacak ve yangın çıkacak olursa diye. Böyle fırtınalı gecelerde Berner köy halkı masanın üzerinde duran İncil'e sığınıyorlardı. İlahiler söylüyor, mumların titrek ışığında dua ediyorlardı. Hizmetçi kızlar her fırsatta mutfak şarkıları söylüyorlardı. Bu melodileri bugün bile çok seviyorum. Annemin küçük kızım Oli'yi, tek torununu asla tanıyamamış olması çok üzücü. Eğer benim dışımda 11 çocuğu büyüttüğü düşünülecek olursa, ben kardeşim Klaus dışında hiçbir kardeşimi hatırlamıyorum. Ancak babamı çok iyi hatırlayabiliyorum. O Eppenzell'den geliyordu, sürekli gülüyor ve şaka yapıyordu. Ya da sıcak ocağın yanındaki bankın bir köşesine çekilip derinlere dalıyordu ve bu arada da kafası aşağıya dönük olan komik Eppenzell piposunu içiyordu. Bu bugüne kadar bir gelenek halinde kalabilmişti. Tütün minicik bir zincirle pipo kafası içine tutulan gümüş kapakçıkla tutuluyordu. Bu pipoyu çok seviyordum. Onun sayesinde babamın ilgi ve yakınlığını kazanıyordum. İçecek keyifte olduğunu fark ettiğim an ki bunu çok iyi fark edebiliyordum, ona içinde pipo ve kibrit bulunan deri çantayı götürüyordum. Bu o zamanlar daha bir yuvamız varken de parlak siyah deriden bir kemer takıyordu. Üzerinde küçük pirinçten basılmış inekler, köpekler ve Eppenzell'li çiftçiler minnacık iğnelerle sabitleştirilmişti. Aynı işlemeler köpeğin tasmasını ve babamın pantolon askısını da süslüyorlardı. Her şey süslenmişti. Tüm kapılar ve balkonlar, tahta, döşeme, kaplamalar, dolaplar, tabak rafları, tahta tavanlar, oyma veya boyama desenlerle güzelleştirilmişti ve duvarlarda tahta gravürler asılıydı. Muhteşem harflerle evin ön cephesinde "Tanrı iyi insanı kutsasın" yazılıydı. Bizim tereyağımız beyaz ve tatlıydı ve üzerine kabartma şeklinde çiçek desenleri basılmıştı. Sırasıyla sabahları aslan pençesi veya kalp gülü sürüyorduk çavdar ekmeğimizin üzerine. Bazen babam pikola ya da oryana çalıyordu. Ara sıra da çekiç ile ksilofon çalıyordu. Bu neşeli melodiler tüm oradakilerin dans etmesine sebep olurdu. Böyle akşamlarda milli kostümlerimizi giyebiliyorduk. Hizmetçiler tiz sesle şarkılar söylüyorlardı. Bütün dünyada daha güzel geceler tanımıyorum ve o kadar sadeydiler ki. Ben dünyaya geldiğimde babam köyün bir ucundan öbür ucuna koşup herkese lalesinin doğduğunu anlatmış. Laleler onun en sevdiği çiçeklerdi. Her yerde yetişiyorlardı ve kilometrelerce uzaktan bile görünebiliyorlardı. Annem her gün girişteki hole yeni çiçekler koyardı. Elle boyanmış bir süt bakracı içinde bir dolu pastel renkli çiçekler. Bakracın iki tarafına konmuş pirinçten şamdanlardaki mumların ışığı geceleri lalelerin gölgelerini duvara yansıtırdı.